Merhaba, ben Merve. Travma odaklı çalışan bir terapist olarak terapist koltuğumda otururken aklımdan ve kalbimden geçenleri burada seninle paylaşıyorum. Hadi başlayalım. Temel inançlarının sarsılmasına ve bugüne kadar tutunduğun gerçekleri sorgulamaya hazır ol. Çünkü ben bu bölüm burada delil köveceğim. Günlerden bir gün ülkenin birinde kendini çok beğenmiş, giyimine kuşamına çok önem veren bir kral varmış. Bu kral kendini dev aynasında görür, kendi zekasını pekçe beğenir, başkalarını da küçümser ve önemsemezmiş. Bir gün başka bir kralın kendisini ziyarete geleceğini öğrenince kral hemen harekete geçmiş ve acaba ne giysem de çok gösterişli görünsem diye düşünmeye başlamış. Bunun üzerine tellalı çağırmış ve demiş ki derhal ülkenin her yerindeki terziler bana dünyanın en iyi kıyafetini dikmek için harekete geçsin. Bütün terziler bir araya gelmiş, harıl harıl çalışmışlar ve krala ellerindeki en iyi, en güzel kıyafetleri göstermişler. Ama kral hiçbirini beğenmiyormuş. Hepsine bu çok kötü, daha iyisi olmalı, daha iyisi olmalı diyerek bağırıp çağırıyormuş. Bu sırada terziler içerisinden bir tanesi öne çıkmış ve söz alıp şöyle söylemiş. Sevgili kralım, ben size çok özel bir kıyafet dikeceğim demiş. Kral da merak edip sormuş, nasıl olacak o? Terzi sözlerine şöyle devam etmiş. Size öyle bir eşsiz kıyafet dikeceğim ki ne sizden önce ne de sizden sonra hiç kimse bu kadar eşsiz bir kıyafet görmemiş olacak demiş. Ve terzi sonra eklemiş. Demiş ki fakat bir kuralım var. Benim odama hiç kimse girmeyecek, kıyafet hazır olana kadar kimse benim işime karışmayacak demiş. Bunun üzerine kral çok heyecanlanmış, sonunda aradığını bulduğunu düşününce demiş ki derhal çalışmaya başla ve eline de iki kese altın tutuşturmuş. Bunun üzerinden günler, aylar geçmiş. Kral her gün terziye iki kese altın gönderiyormuş. Sonra bir gün kral merak edip terzinin odasına girmiş. Bakalım neler yapıyor, nasıl gidiyor bu işler diye. Ve sonra terzinin bir şeylerle uğraştığını görmüş ama ortada hiçbir şey yokmuş. Bu yüzden çok öfkelenmiş ve demiş ki seni haftalardır, aylardır altınlarla, kese kese altınlarla besliyorum ve sen burada hiçbir şey yapmıyorsun öyle mi? Demiş. Terzi kendinden çok emin ve sakin bir tavırla şöyle demiş. Kralım, bu çok özel bir kumaş. Bunu sadece akıllı insanlar görebilir. Bakın, çok güzel bir kıyafet öyle değil mi? Demiş. Kral aptal durumuna düşmemek için durumu bozuntuya vermemiş, hiçbir şey görmediğini itiraf edememiş ve demiş ki evet çok güzel ve sonra hızlıca odadan çıkmış. Sonra bu söylenti şehrin her yerine yayılmış. Herkes bunu merak ediyormuş. Kral bir kıyafet giyecek ve bunu sadece akıllılar görebilecek. Sonra o gün gelmiş, o merasim günü ve kral terzinin sözde elbisesini giyip aynanın karşısına geçmiş. Terzi aynaya bakıp çok güzel oldunuz kralım öyle değil mi demiş. Kral da hiç bozuntuya vermeden evet çok güzel eline sağlık demiş. Sonra halkın arasına karışmış. Halk kralın üzerinde hiçbir şey olmadığını görünce şoka uğramış ama kimse ağzını açıp tek kelime söyleyemiyormuş. Bunun üzerine kalabalığın arasından halkın arasından bir çocuk çıkıp şöyle bağırmış. Kral çıplak. Bunu duyan halk gülmeye başlamış. Ve kral gerçeği geç de olsa anlamış. Bu hikayede terzi bir dolandırıcı. Çok iyi bir manipülasyon ustası. Öyle ki kralı bile tongaya düşürebiliyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Kralın bir zayıf noktası var, bir zayıf karnı var. O da zekasına çok fazla tutunması. Terzi bunun farkında. Kralın bu zeka takıntısının, akıllılık takıntısının farkında. Ve onun hiçbir şekilde aptal olmayı göze alamayacağının farkında. Ve bunu gördükten sonra onu krala karşı bir silah olarak kullanıyor ve dolandırıyor. Ben bir psikolog olarak baktığımda orada grandiyöz, narsistik bir tavır görüyorum değil mi? En iyi benim, en akıllı benim. Şimdi biz içimizde çok yoğun bir değersizlik duygusu yaşadığımızda bu travmatik bir yaşantı haline olduğunda bununla başa çıkamayız. Bu değersizlik duygusuyla, yetersizlik duygusuyla ve bununla başa çıkabilmek için belli mekanizmalar geliştiririz. İşte bunun tam aksi şekilde davranmak, aslında ben çok iyiyim, ben çok değerliyim diye aşırı bir değer yaratmak, sahte bir benlikle yaratmak. İşte bu üstüncül tavır tam olarak bu duygularla baş etme mekanizmamızdır. Terzi bunu çok iyi görüyor ve bunu krala karşı kullanıyor. Kral akıllı olmamayı tolere edebiliyor olsaydı, kendi değerini aklı üzerinden biçmeseydi o zaman bu hale düşmeyecekti. O zaman kandırılmayacaktı. İşte biz günlük hayatta farkında olmadan bu tarz manipülasyonlara bu şekilde düşebiliyoruz. Kralın zayıf karnı bu akıllı olmama takıntısıymış belli ki. Ama hepimizin hayatında böyle noktalarda zayıf yanları olabiliyor. Ve bu çok sıkı olduğunda, buna çok sıkı tutunduğumuzda hayatta zorlanmaya başlıyoruz. Çünkü hepimiz aslında akıllı olmak, yeterli olmak, değerli olmak bunlar %100 her zaman her yerde olabilen şeyler değil. Ben kimine göre akıllıyımdır, kimine göre değilimdir. Kimine göre zeka seviyem daha iyidir, kimine göre zeka seviyem daha kötüdür. Kimine göre başarılıyımdır, kimine göre değilimdir. Kimi zaman bir şeyleri çok daha yeterli yapabilen bir haldeyimdir. Bazı zamanlar hiç de yeterli değilimdir. Dolayısıyla ben bunları tolere edebildiğimde hayatı çok daha kolay yaşayabiliyorum. Kendi değerimi bunlar üzerinden biçmediğimde, yani ben sadece başarılıysam çok yeterliyim, sadece çok çalışkansam, çok iyi işler yapıyorsam, çok zenginsem, çok akıllıysam, değerliyim ve yeterliyim gibi görüyorsam kendimi ve buna sımsıkı tutunuyorsam orada sorun yaşamaya başlıyorum. Çünkü bunun olmadığı zamanlar mutlaka olur. Ben çok güzel olmaya çalışarak değerli hissetmeye çalışıyorsam günün birinde bir yerde benden daha güzel birini gördüğüm zaman çok o zaman kolay bir şekilde çöküntü yaşayabilirim. Şimdi burada bu bölümde bahsedeceğim kısım da aslına bakarsan bu mantıklılık, zeka kısmına çok fazla tutunarak manipüle oluşlarımız. Tıpkı kralın olduğu gibi. Öncelikle bu bölüm boyunca kullanacağım deli kelimesi sözlük anlamındaki akıl ve ruh sağlığını kaybetmiş kişi anlamında değil. Zaten ruh sağlığı alanında çalışan bir uzman olarak bugüne kadar hiçbir zaman böyle uzmanlarla kendi aramızda böyle bir terimin kullanıldığını görmedim profesyonel anlamda. Dolayısıyla bu halk arasında kullanılan, halk ağzından bir terim deli kelimesi. Ve çoğunlukla şöyle bir yerden kullanıyoruz. Geleneklere, göreneklere uymayan şekilde ya da toplumun genel böyle ağız birliği yaptığı şeylere uymayan, o şekilde davranmayan, o şekilde yaşamayan kişiler için söylenen bir terim bu, deli terimi. Yani birisi kendi başına buyruk yaşadığında veya hareket ettiğinde ona bakıp bu da birazcık deli diyebiliyoruz. Biri kendisine çizilmiş bir yolu seçmediğinde, kendi yolunu kendisi çizdiğinde aykırı görebiliyoruz ve ona deli etiketini çok kolay bir şekilde yapıştırabiliyoruz. Aslında burada o deliliğin, tam olarak bu anlamıyla kullanılan deliliğin ne kadar özgürleştirici ve ne kadar koruyucu bir şey olduğundan bahsedeceğim. Deliliğe övgü derken böyle bir şeyden bahsediyorum. Tıpkı masalda olduğu gibi. Kral böyle bir deliliği kabul edebiliyor olsaydı, delilikse delilik, aptallıksa aptallık, burada bir kıyafet göremiyorum ve bunu giymeyeceğim diyebilirdi. Ancak o zaman bunu söyleyebilirdi. Geçen gün Instagram'da bir paylaşım gördüm. Şöyle yazıyordu orada. Sizi manipüle edemeyen herkesin gözünde delisinizdir. Sonra ben de bu sözü alıntılayıp üstüne şunu yazdım. Temel anlamı dışında halk ağzında kullanılan deli terimi güzeldir. Size istediğiniz gibi yaşama özgürlüğü verir. Ben bu hayatı başkalarına mantıksız gelen şekilde yaşama özgürlüğüne sahibim. Eğer bu delilikse delilik ne güzel. İşte buraya kadar bahsettiğim kısımlarda ne demek istediğimi birazcık açıklamış oldum. Böyle bir yerden özgürlük veriyor bana delilik. Çünkü biz çoğu zaman farkında olmadan şu tuzağa düşebiliyoruz. Sanki o bütün halkın ağız birliği yapmışlığı vardı ya, kimse çıkıp krala kral çıplak diyemedi. O çocuk söyledi. Çünkü diğer herkes belki bundan çekindi, deli olmaktan çekindi ya da etrafına baktı. Dedi ki herhalde herkes çok akıllı, herkes bu kıyafeti görebiliyor ama ben göremiyorum. Ve kendinden şüphe etme vardı belki. İşte kimse bu noktada o deli olmayı ya da herkesten farklı bir şey söyleyebilme riskini göze alamıyor. Ama o çocuk umursamadığı için çocukluğun verdiği bir umursamazlıkla kalkıp kral çıplak diyebiliyor ve ondan sonra herkes gerçeğin farkına varabiliyor. Bu hayatımızda o kadar fazla olur ki biz zannederiz ki hayatı mantıklı bir şekilde yaşamalıyım. Bu kimse bunu bize oturup öğütlemez belki ama bunu öğreniriz bir şekilde. Ve sonrasında da ne olur biliyor musun? O mantıklılık, mantıklı yaşama zorunluluğu, buna dair inancımız başkalarının bizi kontrol edebilme ve yönetebilme silahı haline gelebiliyor. Yani ben bunu tolere edemiyorsam, ben mantıksız şekilde davranıyorum. Evet ama canım bunu yapmak istiyor diyemiyorsam o zaman başkalarının bana direttiği ya da gösterdiği yolda gitmek zorunda kalabiliyorum. Merve, o işi yapman çok da mantıklı görünmüyor. Aa, öyle mi? Gel sana neden mantıklı olduğunu anlatayım dediğim noktada orada aslında bir tuzağa düşmüş oluyorum. Birincisi, ben neden bana göre mantıklı olan bir şeyi açıklamak zorundayım? Bir. İkincisi, belki gerçekten bana göre mantıklı da değil. Yani mantıklı olmayabilir ama ben yine de bunu yapmaya, bunu seçme hakkına sahip miyim? Evet, sahibim. Bunu söylemek işte çok özgürleştirici bir şey. Çünkü her zaman ya mantıklılık dediğimiz şey bile tek başına var olan bir şey değil. Bana göre mantıklı, bir başkasına göre mantıksız. Orada önemli olan ben kendi ihtiyaçlarımı en iyi ben bilirim. Ve kendi ihtiyaçlarımı karşılamak için belli şekilde belli adımlar atıyorum. Bu bir başkasına mantıklı gelmeyebilir ama başkasına zarar veren, başkasına şiddet içeren bir şekilde bir noktada değilse o zaman istediğimi yapabilirim. Seçtiğimiz kıyafetlerden, konuşma şeklimize, duruşumuza, neyi nasıl yaptığımıza kadar aslında bu mantıklı olma zorunluluğunu aslında belki de farkında olmadan arka planda yaşayabiliyoruz. Ve aslına bakarsan dünyayı değiştiren birçok insan da bir başkalarının gözünde, halkın gözünde deli görünen insanlardır. Öyle değil mi? Out of box düşünmek diye bir şey var, değil mi? Kutunun dışında düşünmek derler. Ne demek istiyorlar aslında? O hani çizilen o sınırların dışında düşünmek, farklı bakmak, bambaşka bir yere çekmek. Yani ben oturup sana neden bunun mantıklı olduğunu, neden bunu mantıklı bulduğumu açıklamaya çalışmak yerine bir adım geri atarak diyorum ki, evet mantıklı olmayabilir ve ben böyle yaşamayı seçiyorum. Şurayı seçmek, bu kararı vermek, bu yoldan gitmek başkalarına göre mantıklı görünmeyebilir. Ben bunu seçiyorum. Ve bunu söylediğim anda karşıdaki kişinin yapabileceği hiçbir şey kalmıyor. Burada önemli olduğunu düşündüğüm bir nokta var. Yani bunu yapabilmek için çoğu zaman çünkü biz o kurallarla, bize biçilen kalıplarla o kadar yaşamayı öğreniyoruz ki o başka bir seçeneğin olduğunu bile fark edemeyebiliyoruz. İşte bunu fark edebilmek için biraz daha böyle oyunsal olabilmek, daha spontan olabilmek, biraz daha o kalıpların dışında bir şeyler yapabilmek çok gerekli oluyor ki benim yaratıcılığım ortaya çıksın ve o çocuk tarafım birazcık daha bana başka bir göz gösterebilsin. Çünkü çocukken mesela biri beni yargılıyor mu diye çok böyle bakmayız, değil mi? Yani istediğimiz gibi davranırız, istediğimiz gibi sesler çıkarırız. Umursamayız neredeyiz, ne yapıyoruz. Ama yetişkin olduğumuzda bunu o kadar fazla yapıyoruz ki burada öyle davran, burada şöyle davran, onu yapma, bunu söyleme, şöyle dur, böyle konuş. Hatta bu çok fazla olduğunda gerçekten duruş bozukluklarımız bile olabiliyor ve çeşitli hastalıklara bile sahip olabiliyoruz, değil mi? Duruşumuz, omurgamız bozulabiliyor. Yeterli ve düzenli, düzgün bir şekilde nefes almadığımız için çeşitli problemler yaşayabiliyoruz vesaire. Dolayısıyla kendine bu yargılanmaların olmadığı, oyuncu, çocuk tarafını ortaya çıkarabildiğin alanlar açmak, bu tarz aktiviteler yapmak çok kıymetli. Ve bir tanesi daha da şu, eğer yani beni dinleyenler arasında belki şu anda kendine çizilen yolun dışında bir yol seçmiş birileri olabilir. Eğer o kişilerden biriysen bununla ilgili sana şunu söylemek istiyorum. Biliyorum ki o yol çok zorlu olacaktır. Çünkü her zaman gidilen zaten var olan bir yolun üzerinden gitmek çok kolay. O yol belli zaten, açılmış o yol sana. Ama kendine yeni bir yol çizeceksen o zaman bunu şey gibi düşünebilirsin. Daha önce hiç girilmemiş bir ormana girmek gibi, değil mi? Çalılar diz boyu, bir sürü kuru yapraklar var, yürümesi zor. O yüzden kendine bir yol çizmek zordur. Ve çoğu zaman kendinden şüphe duyuyor olabilirsin. Acaba doğruyu mu yapıyorum? Acaba doğru yolda mıyım? Gerçekten bu insanların söyledikleri mi mantıklı? Birazcık o noktada bu kral örneğindeki halkı hatırlayabilirsin. Onlar da birbirine bakıp şüphe duymuşlardı ya kendilerinden. Acaba herkes görüyor da ben mi göremiyorum diye. Bunu hatırlamak önemli. Belki herkes görüyordur da, belki herkes susmayı tercih ediyordur. O yüzden de senin gittiğin yol daha önce hiç gidilmemiş bir yolsa belki böyle bir şeydir. Belki sen o çocuksundur. Çıkıp bir şeyi farklı yapabilme cesaretine sahipsindir. O yüzden bunu hatırlamak önemli olabilir. Ve şimdilik ufaktan burada duracağım. Benimle bu konuda görüşlerini paylaşabilir misin? Ben bunu anlatırken senin aklından neler geçti, neler düşündün? Eğer YouTube'dan izliyorsan yorumlarda paylaşabilirsin. Ama eğer podcast'ten dinliyorsan o zaman benimle Instagram'dan paylaşabilirsin görüşlerini ve ne düşündüğünü. Ve ayrıca Instagram'da da özellikle hikayeler kısmında çok aktifim. Birçok bana gelen mesajları yayınlıyorum, cevaplar yazıyorum. O yüzden Instagram'dan da eğer takip etmiyorsan edebilirsin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, kendine çok iyi bak.